Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir.
Ayrım 23.
Kuvvetin ne demek olduğunu iyi bilen, yıllarca kuvvetini kiralayarak para kazanan eski hamal, Kamil Bey'e karşı ister istemez saygı duydu. Tanıştıklarından bir ay sonra hesap görmeye gelen Kamil Bey'in arkasından, Nedime Hanım kocasının yerini boş bırakmadı, aa ne dersin demeye yeltenen katibini az kalsın bir tokatla öldürecekti. Sıska herifin burnundan akan kanı bir saat durduramadılar. Belki de katibine inat, bundan sonra Kamil Bey'i her gelişinde kahve içmeden göndermedi. Karşılıklı oturup cigaraları yakınca hemen öğüde girişiyordu. Çatmayı artıracaksın bey, aman çatmayı. Kime çatalım Ebuzer Efendi? Sözümü dinle gözümün nuru. Çatma arttırılacak. Gazete kısmı çatmak sattırır. İyi ama kime çatalım? Ben bilmem, çatacaksın. Sesini alçalttı. Hey biz neler gördük bu yokuşta. Padişahlara çatanları gördük. Haşa huzurdan padişahlara. Gazete ağzına geleni söylemeli. O zaman telgraf yağar. 100 fazla gönder. Haftaya 200 isteriz. Yetiştiremez olursun. Bizi de hapse atarlar. Kulak verme. Ben kaçın kurasıyım. O saat bilirim. Şimdi eskisi kadar sıkı değil. Sen çatmana bak. İngilizlere çatalım öylesi. Yok. Ur dedikse öldür mü dedik. Bu hafta Mustafa Kemal'e çatarsın. Öbür hafta sadrazama. Benim elim kalem tutmalı da gazeteyi görmeli bu yokuş. Hepsine top attırırdım alimallah. Sizi iadenin altında ezerdim. Haydi elin kalem tutu diyelim. Çıkaracağın gazetenin adını ne koyardın? Adı kolay. Burada vaktiyle eşek adında bile gazete çıkarılmış. Hem de gelene geçene eşek diye bağırarak keyifli keyifli koşan çocuklar köprüye varmaz gazeteyi tüm satarlarmış. Bizimkinin adı da katır oluverirdi. Fena değil. Eşeği kapatmışlar. El malum çıkmış. Katırı kapatsalar hatır diye çıkarsın. Onu da kapatsalar kıtır diye. Hafta sonları hesap görürlerken Ebu Zer Ağa'nın dükkanında Kamil Bey gazeteciliğin belki de en önemli, en de gizli derslerini hamal eskisi dağıtıcıdan böylece alıyor, şaşılacak şeyler öğreniyordu. Gelen mektuplara da şaşmamak imkansızdı. Hemen hepsi, muhterem gazetenizi her hafta dört gözle bekliyorum, yazılarınızı severek okuyorum diye başlıyor, derdini yanıp şikayetinin basılmasını rica ederek bitiyordu. Sanki okuyucu denilen ne idüğü belirsiz kalabalık aldığı ya da sürekli olarak aldığını ileri sürdüğü gazete veya dergiye herhangi bir şikayetini bastırmak için para vermekteydi. Bunun dışında öteki yazıları umurlayan hiç yoktu. Gazeteciler memleketi üstün gördü olsa gezmemişlerdi. Mıntıkaların yerli özelliklerini hiç bilmiyorlardı. Birçok yazılarda yanlışlar yapıldığı, okuyucuların içinde bunu görenlerin bulunduğu %100'dü. Öyleyken kendi kişisel meselelerinden başka şeyleri yalanlamak, doğrulamak adet olmamıştı. Okumuş vatandaşlarının yüzde ölçüsü çok düşük olan memlekette galiba basılmış yazıya bir çeşit keramet konduruluyor, hikmetinden sual etmeyi kimsecikler göze alamıyordu. Gazetecilik bu bakımdan henüz en rahat mesleklerden sayılabilirdi. Belki de bu sebepten Kamil Bey tanıştığı gazetecilerde, genellikle yazarlarda Avrupa'daki örneklerine benzemeyen gariplikler gördü. Bunlar babayani kılıklarına, boş keselerine hiç yaraşmayacak derecede kibirli, insanı kederden mahvedecek kadar kişiliklerine bağlanmış, güzel konuşur, zeki adamcağızlardı. Olaylar karşısında öyle yüksekten atmaları, eleştirilerinde öyle kıyıcılıkları vardı ki Kamil Bey kendisini apansız bir ihtilal sonucu iktidarı kaybederek memleketten kaçmak zorunda kalmış yenik politikacıların karşısında sanıyordu. Kendi eserlerinden başka hiçbir şey güzel, doğru, iyi değildi. Oysa zaman zaman kendi eserlerine hatta kendi kendilerine düşman olduklarını saklamıyorlardı. Fırsat verilse memleketi hatta bütün dünyayı birkaç günde düzeltecek fikirler ileri sürdükleri halde kravatlarını düzeltmekten güçsüzdüler. İlk tanışmada ilk işleri kirpi gibi dikenleri uzatmak, atıp tutmak, kişiliklerini olduğundan çok daha değerli göstermeye çabalamaktı. Kamil Bey bunların birçoğuyla dost olmak şurada kalsın, şöylece ahbaplık etmenin bile ne kadar zor olduğunu pek kısa zamanda anlamıştı. Bir şeyden korkuyor gibiydiler. Birisi ruhlarından, akıllarından bir büyük parçayı dostluğu kullanarak sanki çalıverecekti. Onları daha yakından tanıdıkça kişiliklerine bu kadar gömülüp boğulmak kertelerine gelmiş bu kuşkulu, bahtsız insanların nasıl olup da yazı yazdıklarını, yani duygularıyla düşüncelerini, kıskançlıklarını yenip nasıl meydana vurduklarına şaşmamak elden gelmiyordu. Buluttan nem kapıyorlar, yırtıcılar gibi bir saniyede dostluktan düşmanlığa, kıyıcılıktan acımaya inip çıkıyorlardı. Aslına bakılırsa bu da işin dış tarafını, dış tarafının bir küçük parçasını göstermekteydi. Birbirleri için en ağza almaz yazılar yazdıkları, kalplerini en tamir edilmez yerinden, sanatkar gururlarından kırdıkları oluyordu. Okuyanlar, bundan artık imkanı yok, yüz yüze gelemezler, kararına henüz varmadan hangisi erken sarhoş olursa hemen ötekine koşuyor, boynuna sarılarak af diliyordu. Kamil Bey bu cins yazarları huysuz, şımarık, hastalıklı çocuklara benzetti. İlk zamanlar bunların arasında kendisini ruhça ve bedence sıhhatli bulduğu için bir acayip utanma duydu. Mississippi ile Amazon nehirlerinden hangisinin daha uzun, hangisinin daha geniş olduğunu belki de bilmiyorlardı ama kendilerine göre de bilgileri şaşırtıcıydı. Söz gelimi içlerinde Mesnevi'yi şairinden daha doğru, daha mantıklı açıklayanlar, Fransızcayı Voltaire'den iyi söyleyip yazanlar, Hegel'den önceki dünyada bütün fikir akımlarını filozoflarının hayatlarıyla ezberleyenler vardı. Bunları dinlemek, bilgisizliğin derinliğini gösterdiğinden insanın korku ile başını döndürüyor, fakat sistemsizliklerindeki karışıklık, bilgilerini sindirememişlikte aynı baş dönmesini veriyordu. En büyük şairlerden birisini bir hafta hastalandırmak için önünde bir başka şiiri övmek, kısa boylu bir romancıyı aylarca çalışamaz hale getirmek için bücür kelimesini ağızdan kaçırmak yeterdi. Kamil Bey bıyıklarına rağmen erkek elbisesi giymiş, sevimli bir koca karıya benzeyen Hüseyin Rahmi'yi nazır olduğu halde kundurasının bağlarında birkaç düğüm bulunan Rıza Tevfik'i yazdığı anılarındaki çekingen, pısırık çocukla hiçbir ilintisi bulunmayan Babacan Ahmet Rasim'i de tanıdı. Bunlar geniş bilgi bakımından belki ötekilerden biraz üstündüler. Fakat içinde yaşadıkları çökmüş memleketin etkisiyle yenilgiyi değişmez kader olarak kabul etmiş yılgın bir halleri vardı. Millete güvenmeyi hiçbir zaman denememiş, henüz bir milletin varlığından haberleri olamamış bütün aydınlar gibi her biri kendilerini teker teker vuruşup teker teker yenilmiş sayıyor, bir daha kalkarak yeniden başlamaya cesaret bulamıyordu. Çöken imparatorluk aydınlarını da uçuruma beraber sürüklemekteydi. İslamcılığın 350 milyonla sayılan kalabalığı, Turancılığın 100 milyonla hesaplanan uçsuz bucaksız stepleri üzerine kurulan hayaller, Balkan bozgunundan sonra asırlık baskılarla hadım edilmiş sinirlere, şehveti bir kımıldama vermiş, 4 yıllık kanlı boğuşma, bu bunak sinirleri işte bu bitkin kımıldamanın tam ortasında çekip koparmıştı. Osmanlı aydınları için artık geçmişe sığınmaktan başka çare yoktu. Ama artık sığınacak geçmiş neredeydi? Anadolu bir sürgün yolu idi ki vaktiyle ucu Avrupa'daki Jön Türklerden de boyunun ölçüsünü almış bulunuyordu. Oturup ağlamaktan başka bir iş kalmamış gibiydi. Kendi içine kapanıp bir sınırsız vicdan azabını, vicdan azabı olduğundan bile habersiz çekmek, mini mini değersiz gülünç dertlerle öfkelenip, mini mini değersiz gülünç sevinçlerle mutluluğuna kendini kandırarak sürünmek ve artık ölmek, ölebilmek kalmıştı. Kamil Bey ne zaman onlarla konuşsa ya da aralarında bulunup konuşmalarını dinlese yalnız kalınca ürperiyor. Anadolu'da çarpışanlarla çarpışmaya hazırlananlar olmasaydı ne yapacağını, bu iflas etmiş kibirli adamlara nasıl katlanacağını düşünerek aynı zamanda hem büyük bir ferahlık hem de korku duyuyordu. Gittikçe daha iyi anlaşılıyordu ki Anadolu'da yapılan iş yalnız vatanı düşmandan kurtarmak boğuşması değildi. Bunun bir başka anlamı, bir başka amacı olmalıydı. Eğer harekete bu başka anlam verilmez, boğuşma bir başka amaca yöneltilmezse savaşı kazanmanın bile hiç değeri kalmayacak, orada bugün ölenler yarın ölecekler, tıpkı bunlardan önce yıllar yılı bazı yenmiş bazı yenilmiş olarak can verenler gibi kaynayıp gideceklerdi, pisi pisine, bedavaya, kirli bir hizmetin adi bahşişi gibi. Bir gün yine böyle bir kalabalıktan sonra yalnız kaldıkları zaman bu fikirlerini Nedime Hanım'a yarım yırtık anlattı. Fikirleri henüz istediği olgunluğa erişmemişti ama bereket versin odanın havasında konuşulan laflardan ve koltuklarda demin oturanların benliklerinden sanki bir şeyler kalmıştı. Nedime Hanım biraz düşündükten sonra duraklayarak doğruladı. Haklısınız. Üzerine devrilip imparatorluğu biz aydınlar mı ezdik? Yoksa imparatorluk üzerimize devrilip bizi mi ezdi? Hasılı aynı kapıya çıkan çöküntünün hurdalarına benziyoruz. Zaferden sonra memleket bize bırakılmamalı. Bu ihanet olur. Bir an durdu. Gözlerinden tatlı bir şey geçti. Ne güzel. Anadolu harbi kazanmaktan daha başka, daha büyük bir şeyler yapmak zorunda. Söz gelimi, Tanzimat'ın, Meşrutiyet İnkılabı'nın yapamadığını, bizim Meşrutiyet İnkılabı ileri bir hareket olduğu halde neden memleketin bahtını değiştiremedi? Bir yerde okumuştum. Çünkü inkılabın temsilcileri halkın sahici ihtiyaçlarını bilmiyorlardı. Hareketi halka doğru götüremediler. İhsan bana muharebelerden bir büyük söz getirdi. Bu hediyeyi yaşadıkça kalbimde taşıyacağım. Çocuklarımla paylaşacağım. Giderken onlara miras bırakacağım. İhsan bir gün bana, karıcığım dedi. Düşüne düşüne bak ne buldum. Meşrutiyet bu memlekete hürriyet getirmiş. Bu %100. Hiç değil ilk aylarda. Ama bu hürriyeti getirip kime teslim etmiş bilir misin? Hürriyeti dövüşerek elinden aldığı despot takımına. İşte bu sebeple İstanbul'daki Hürriyet Bayramı'nı düşündükçe artık ağlayasım geliyor. Ne kadar doğru değil mi? Çok doğru, evet. Despota hizmet edenler biraz sindiler. Sonra yavaş yavaş canlanıp hürriyet kahramanlarını kucakladılar. O kadar sımsıkı kucakladılar ki kahramanların soluğu kesildi. Gözlerini kan bürüdü. Göremez, duyamaz, anlayamaz oldular. Tamam, inkılap halktan uzakta yapıldı. Bir de baktık, inkılapçılar padişaha damat olmuşlar. Hangi padişaha? Genel merkezde beyaz öküz diye alay edilen konyak tutkunu biçare bir bunağa. Enver Paşa'yı, Talat Paşa'yı, Cemal Paşa'yı bu zavallı beyaz öküzün oturduğu tahta yaklaşıp saçak öperken gözünüzün önüne getirin. Hilafet lazım. Çünkü Müslümanlık ve Müslümanlar. Türklük lazım. Çünkü Türkler imparatorlukta biricik sağlam dayanak. Garplılık lazım. Çünkü çağın hakkından başka türlü gelinemez denildi. Yarın Anadolu Harbi'nden sonra Mustafa Kemal de bunu yaparsa, hangi sebeple yaparsa yapsın, büyük bir cinayet işlemiş olur. Gene hiçbir şey değişmez. Bunu İhsan'la konuştuk. Merak etme dedi. Bu sefer iş başka. Hürriyeti hareket ordusu getirmişti. Yani padişah ordusunun bir parçası. Şimdi Anadolu'da ordu yok. Millet, yani başıbozuklar çarpışıyor. İleride ordu kurulursa bu padişah ordusunun bir parçası değil, milletin kendi ordusu olacak. Bu önemli bir fark değil mi? İhsan, pek önemli bir fark diyor. Bu seferki harekete millet kendi damgasını ister istemez vuracak. Hem de öylesine kuvvetle vuracak ki bu isteklere göz yummak kimsenin haddi olmayacak. Zaten ters bir gayret işi ancak yavaşlatır. Fakat ortadan kaldırmaz. Fransa'da Napolyon Cumhuriyet'e karşı kahpelik etti de Fransız inkılabı ne kaybetti? Milletin tarihinde saniye hükmünde olmayan birkaç on sene. İşte hepsi bu kadar. Evet. Kamil Bey her şeye rağmen gazetesinden, gazeteciliğinden memnundu. Kimselere sezdirmek istemediği bir gizli gurur bile duyuyordu. Sonra kalbi de ferah. Olup bitenlere bir ucundan karışınca insanlık, erkeklik vazifesinin bugün için çoluğu çocuğu yüzüstü bırakıp Anadolu'ya geçmek olduğunu kestirmişti. Memleket uğruna hapse girmiş bir arkadaşın kahraman karısına yardım ederek vazifesine yapmakta olmasaydı, bu şerefli yürek huzuruna kavuşmamış bulunsaydı, geriye kalan biricik şeref yolunu belki tutamayacak, yani Nermin'le Ayşe'yi yüzüstü, kimsesiz, parasız bırakarak Anadolu'ya geçemeyecek, hiçbir zaman bu kadar kahraman olamayacaktı. Kendi kendine bile pek açıklamak istemediği gerçek buydu. Kolay, tehlikesiz bir mazeretle asıl zor işten kurtulmuştu. İlk zamanlar bu durumdan biraz utandı ama sonra iş bölümü sözünden giderek Ankara'da harekete bu kadarcık bile faydası dokunmayacağı inancına vardı. Hemen hemen %100 rahatladı. Karadayı mecmuasına dört elle sarıldı. Bu da heykelinin getirdiği para ile başlıklar için yeni klişeler yaptırdı. Daha bir sürü de masraf etti. Nedime Hanım faydasız gördüğü bu masrafları yaptırmamak için biraz uğraşmıştı ama bu harcamaların mahpushanedeki kocasını da çocuk gibi sevindirdiğini görünce erkeklerin bazen ne kadar değersiz şeylere önem vererek asıl işi unutur gibi olduklarını, bazı da asıl işe hayatlarını, kadınlarını, çocuklarını bile nasıl hiç duraklamadan feda ettiklerini anlayarak seslenmemişti. Bunlar akıllarına, deneylerine, ölüm ve öldürme yeteneklerine rağmen birer kocaman bebektiler. Saygıyı, acımayı, sevgiyi hak eden yönleri de buradaydı. Nedime Hanım bir cuma sabahı ilk defa Nermin'i görmeye geldi. Her zamankinden başka çok şık bir ipek çarşaf giymişti. Kamil Bey bahçe kapısına doğru misafirini karşılamaya acele acele giderken bu siyah çarşaflı hanımın bu kılıkla idarehanedeki iş arkadaşı değil sahici yengesi olduğunu anladı.
Ayrım sonu.